Muhterem dinleyiciler, sevgili gönül dostları, yine Mesnevi beyitleriyle yüz yüzeyiz, gönül geleceğiz. Her ne kadar uzaklardaysak da yine sanıyorum Mevlana'nın bir beytinden olacaktı şu mana. Gerçek ayrılık, gerçek yakınlık ruh alemindedir. Bedenler uzakta da olsa gönül birliği olanlar beraberdir, bir aradadır. Daha önce okuduğumuz beyitlerde dünya hayatının karmaşasının karşısında uyku halinde gibi, ölü halinde gibi, hatta metanetli, huzurlu bir şekilde dinç ve özellikle durabilmenin güzelliğinden söz etmiştik. Hazreti Mevlana'nın beyitleri vasıtasıyla. Bütün bu üzüntüler, sıkıntılar dünya hayatında yaşanırken bu özelliğe sahip kişiler huzur ve sükun içerisindedir. Olgun insan bu başarıyı elde etmiştir. Geçici olan günlerdeki dert ve sıkıntılar onu etkilememektedir. Bu tabii ki olgun insanın özelliği. Öyle olabilmeyi, o özelliği kazanabilmeyi daima niyaz etmekteyiz. Bu bizim klasik şiirlerimizi de intikal etmişti. Söze başlarken bir şairimizin bu yöndeki bir beytini anmayı arzu ettim. Şair Baki diyor ki, aşıklara çün derdü bela zevkü sefadır. Ya zevkü sefa derdine düşmek ne beladır. Aşık kişi, yani arif kişi, yani olgun kişi, her türlü dert ve belayı zevk ve sefa kabul eder. Ama esas bela ve dert, zevk ve sefa derdine, arzusuna düşmektir. Okuduğumuz beyitler, Yahudi padişahı ve onun vezirinin Hristiyanlara kurduğu tuzağı anlatan bir bölümdü. Bunun içerisinde farklı konulara intikal ederek, aslında bütün sözler bir noktaya doğru gider elbette ki, farklı noktalarda yolumuza devam etmekteyiz. Şimdi de önümüzde halifenin Leyla'yı görmesi hikayesi var. Evet, konuyla ilgisine, hani sözler hep aynı yere çıkar. Evet, burada da güzelce bizi zinde ve diri tutacak ifadelerle karşı karşıya geleceğiz. Goft Leyli ra halife kantuni kestuna cunun şot perişanu gavi. Halife Leyla'ya dedi, o sen misin? Mecnun senden dolayı mı perişan oldu ve kendini kaybetti? Ezdiger huban tu efzun neisti? Goft hamuş çuntu mecnun neisti? Sen diğer güzellerden üstün değilsin diyerek devam etti halife. Leyla cevap veriyor Mevlana'nın kısa ifadesiyle. Sus, zira sen mecnun değilsin dedi Leyla. Halife Leyla ile Mecnun hikayesini duyuyor ve Mecnun'un Leyla'nın güzelliği karşısında düştüğü halleri biliyor. Hikayeyi dinliyor ve Leyla'yı görünce de şaşırıp kalıyor. Diyor ki, senin gibi çok çok güzel var. Dolayısıyla Mecnun'un bu çektiği nedir, gariptir. Leyla da cevap veriyor ki, sen sus, sen Mecnun değilsin. Yani gören gözü farklılığı, güzelliği farklı görmektedir. Farklı göstermektedir. Gözler arasındaki farklılık güzelliklerin anlamlandırılmasını değiştiriyor. Burada da ilginç bir hal var tabii ki. Dünya aşıklarla dolu ve sevgililerle dolu. Eğer güzellik bir noktaya bağlanmış olsaydı, aşıklar bir, sevgili bir, aşıklar çok olurdu. Devam ediyor Hazreti Mevlana önemli noktalara bizi sürükleyerek. Her iki bidarestu derhab ter, hest bidariş ez khabeş beter. Uyanık olan daha uykudadır. Onun uyanıklığı uykusundan beterdir. Evet, burada dikkat çekici bir ifadede bulunuyor Mevlana ve diyor ki, uyanık olan, kendisini akıllı, bilinçli, idrakli hisseden kişi, o iddiaya ulaşan kişi aslında daha uykulu bir haldedir. Buradaki uyanıklık hali, İnsanın dünya hayatıyla ilgili çabalardaki akıllılık ve bilinçli oluşuna işaret. Dünya işi için akıllılık ve bilinçlilik taşıyan kişi aslında daha çok uykudadır, yani daha çok gaflettedir. Dolayısıyla onun ayıklığı uykusundan daha beterdir. Burada latife olsun diye merhum Tahir Mevlevi'nin bu beyt Beyt'le ilgili değerlendirmeler yaparken Şeyh Sari'den aktardığı bir kısa fıkrayı aktarmak istiyorum. Diyor ki, zalim bir kişi bir arif kişiye sorar. İbadetlerin hangisi daha çok sevap kazandırır? Arif kişi de bu zalim sultana deye der ki, senin için öğle uykusu. Çünkü uyuduğun birkaç saat içerisinde kimseye zulmetmezsin. Ayıklık halinin uyku halinden daha kötü olduğu kişilerden olmamak için elbette ki çaba sarf etmek gerekir. Burada ayıklık gerçek nerede olmalı? Bunu şöyle ifade ediyor Mevlana. Çün behak bidar nevvet canıma, hest bidari çu derbendanıma. Ruhumuz hakla uyanık değilse uyanıklığımız tutsaklığımızdır. Gerçek uyanıklık, akıllılık hakla, yaratanla, gerçekle, hakikatle birlikte olan uyanıklığımızdır. Yoksa makam, mevki, baskı, zulüm, oluşturma peşinde kullandığımız akıl ve idrak olumsuz bir özelliktir. Böyle olunca uyku hali daha güzeldir, daha hoştur. Hiç olmazsa çevremizdekiler, hatta kendimiz bu olumsuz tablonun dışında bulunacağız. Can heme ruzez leket kubi hayal ve ziyanu sud ve zhaufi zeval. Ney sefa mi manedeş, ney lütfu fer, ney besuji asman rahi sefer. Okuduğum iki beytin anlamı şöyle. Canda bütün gün düşüncelerin itişmesinden, ziyan ve yarardan, yok olma korkusundan ne huzur kalır, ne güzellik, ne de güç, ne de semaya doğru seyahat yolu. Evet. Günlük yaşantıdaki düşünce karmaşası, ziyan ve yarar endişesi, düşüp kaybolma korkusu, zarara uğrama korkusuyla kişinin ruhunda, gönlünde ne huzur kalır, ne de güzellik, ne de güç. Ama daha önceki okuduğumuz beyitlerde, önceki sohbetlerimizde inançlı kişi, arif kişi, olgun kişi her şart ve durumda huzur ve sükûnu taşıyan kişidir. Hufte an bağışet ki u ezher hayal daredu nidu kanet ba'u mekal. Gerçekten uyumuş kişi, gerçekte uyumuş kişi her hayalden dolayı ümit taşıyan ve onunla konuşandır. Yani ümitlerin ve hayallerin peşinde koşan kişidir uyumuş kişi. Dünya nimetleri, maddi kazançlar için ümitler besleyen ve onun peşinde koşan kişi uyuyan kişidir. Yani hakikati değil de dünyada geçici olan değerler için çaba sarf eden kişi. Bunun örneği mesela divra çun hur bined u behav pes zi şehvet rizedu badiv av. Bu kişi uyku halindeki bir kişidir. O şeytanı uykuda huri gibi görür, ona şehvet de yaklaşır. Hep hayal üzere. Çünkü tohmi nesra der şure riht, u behiş omed hayal ezvey kuriht. Nesil tohumunu çorak toprağa dökünce kendine gelir, hayal ondan kaçar. Bu sahne kaybolup gittiğinde, boş yere, fuzuli yere efendim çaba sarf edince kendine gelir, o huri hayali de yok olup gider. Ve içinde kaldığı bu dünya halinin çirkefliğine de işaret etmekte. Kaldığı durum şöyledir. Zâfi serbine de zan ezanu ten pelid, ah ezan nakşi pedidi na pedid. Başı bundan dolayı zafiyet içerisinde kalır, bedeni de pislenir, bulaşır. Ah bu görünmez olan görülen görüntüden, bu yok olup gidecek olan görülen görüntüden ah diyor, yakınıyoruz. Uykudaki o semeresiz görüntüler, manzaralar gibi şu dünya hayatı da semeresizdir, kalıcı değildir. Şairlerimizin şiirlerinde işlediği bir konu da burada açığa çıkmaktadır, o da şudur. Maddi zevkler sonuç itibarıyla hangi özellikte, hangi türden olursa olsun sonuçta bitkinlik pişmanlık doğurucudur, doğurmaktadır. Ölçü kaybedilen her türlü maddi refah, maddi zevk insanoğlu için beladır, musibettir. Bu da açık bir gerçektir. Bu tablo şu görüntüyle uyuşmaktadır. Böyle bir örnek getirmektedir Mevlana. Diyor ki, morg ber bala vuzir ansaye eş, mi devet ber hak perran morg veş. Yukarıda kuş, altında gölgesi, toprak üzerinde kuş gibi kanat çırparak koşar. Bir tablo sunuyor bize. Diyor ki, yukarıda bir kuş var, onun gölgesi toprak üzerine yansımaktadır. Yukarıda kuş uçarken aşağıda gölgesi de uçmaktadır. Eblehi seyyadi an sağa yeşevet, mi devet çindan ki bima yeşevet. Bir ahmak kişi bu gölgenin avcısı olur. Kuş yukarıda ama o gölgeyle meşgul. Bir aptal bu gölgenin avcısı olur. O kadar koşar ki güçsüz kalır. Dünya değerleriyle meşgul olanın örneğidir bu. Gerçek değerler yukarıda ama yerdeki yansımalarıyla meşgul olup tıpkı gökte uçan kuşun gölgesini yakalamaya çalışan bir ahmak örneği olma durumu söz konusudur. Bi haber kan aksi an murgi hevast, bi haber ki esli ansaye kucast. Bu koşuşturmanın, bu kuş yakalamanın veya dünya koşuşturmasının örneği şudur. Şu anlama gelmektedir bu örnek. Bu kişiler havadaki kuşun aksi olduğundan habersizdir. Yerdeki gölgenin havadaki kuşun aksi olduğundan habersizdir. Bu gölgenin aslının nereden olduğundan habersizdir. Aslının nerede bulunduğundan habersizdir. Bu dünya hayatının, gerçek dayanağının bağlı olduğu yerin, alemin, yani onu yaratanın varlığından, kudretinden habersizdirler. Bu yine şu ifadeyle vurgulanıyor bu tablo. Tirendazet besuyi saye u terkeşeş hali şeved ez cüstucu. Gölgeye doğru ok atar. Aslına değil de gölgesine doğru ok atar. Dünya değeriyle meşgul olur. Gerçek değerlere meşgul olmaz yani. Onu elde etmek için okluğu boşalır. Gölgeye ok atarak birikimlerini, ketizatını kullanmış olur. Halbuki bütün bu birikimler gölge için kullanılır mı? Bu birikim, yani mevcut olan birikim, ketizat, ömürdür. Terkeşi ömreş tehişot, ömreft ezdeviden der şikari saye teft. Ömür okluğu boşaldı, ömür gölge avında acele koşmakla gitti. Bitti, tükendi. Bu ömrü boş boşa, boş yere harcayıp gitti. Okluktaki oklar gibi boş yere atıldı, kullanıldı, ömür tüketildi. Ve bu öyle bir koşuşturmaca ki ömrün de bitip gittiğinden habersizsiniz. Habersizdir insanlar. Hazreti Mevlana daha önceki sohbetlerimizde şöyle diyordu. 40 yıllık biriktirdiklerin nerede senin diyordu bize. Böyle bir uyarı yapıyordu. 40 yıllık amellerinin karşılığı olan birikimlerde, her günün samimiyetle sağladığı, biriktirdiği o birikintiler nerede? Neden senin ambarında bir birikim yok? Düşündün mü diye bizlere soruyordu. 40 yıllık ibadetin, yani bir zaman dilimi olarak, karşılığı nedir? Nerededir? Karşılığı bu beyitlerde aktardığımız huzur ve sükundur. Dünya dert ve problemleriyle meşgul olabilme başarısı ve cesaretidir. Huzur ve sükun içerisinde. Onları karşılamak, onlarla yaşamayı başarmak ve becermek. Bu huzur ve sükun günlük yaşantıda ve bunun sağladığı, bu birikimin sağladığı zevk ve huzur namazda, ibadette, dostlukta var olmalıdır. Olmuyorsa bunu düşünmeli, buna cevap aramalıdır insan diye sorgulamaktadır Mevlana. Hayat bunun için gereklidir. Hayat böylece anlam kazanmaktadır. Yine aynı yolun yolcularından Şeyhi'nin bir beytiyle sözümüze son verelim. Ömrü bekadiler isen ihsan yolun gözet, Çün kalır ademiliku, Adem gelir gider. 1400'ün ilk yıllarına ait, 1400'lü yıllara ait bir beyit bu, diyor ki, kalıcı bir ömür istiyorsan güzel davranma yolunu seç, ihsan yolunu seç. Çünkü ademilik yani insanlık kalır, Adem yani insan gelir gider. İyi günler, huzurlu ve sağlıklı anlar diliyorum efendim. Hayırlı günler.